Ayrım 52, Şeffaf, Stephen King, sayfa 419. Tommy'lerin kafasında Freeman, Moss'un çığlıklarının yerini Andy ve Ida Bozman'ınkiler aldı. Newt ve Dick yüzlerini buruşturarak beklediler. Sonunda bu feryatlar da kesildi. Dick Allison ileriyi 9 numaralı karayolunun ortasını ve iki yanına park edilmiş olan taşıtları görüyordu. Frank Spruce büyük tankerinin penceresinden eğilmiş telaşla Dick ve Newt'a doğru bakıyordu. Bu yoldaki ve öteki yollardaki insanları seziyorlardı onlar. Kimisi geçtikleri tarlalarda duruyordu. Hepsi de bir şeyi bekliyorlardı, bir karar. Dick Newt'a döndü.
Yangın.
Evet, yangın.
Söndürebilir miyiz?
Yuvalarında kısa bir sessizlik oldu. Dick arkadaşının bu sorunu bir tarafa bırakarak Gardner'ın yanına gitmek istediğini anladı. Dick'in isteği karmaşık bir şey değildi. Jim Gardner'ın bağırsaklarını deşmek niyetindeydi ama bu bir çözüm değildi. İkisi de biliyorlardı bunu. Bütün sundurma halkı da öyle. Hatta Adley bile, durum kritikti. Ve Dick, Jim Gardner'ın şu ya da bu şekilde gebereceğinden emindi. Kapıya vuran Tommy'lere karşı gelmek akıllıca bir şey değildi. Haven'daki o günkü eğlencelerden çok önce başka dünyanın öğrendiği bir gerçekti bu. Dick ile Newt, Alt Barker'ın yuvarlandığı etrafı ağaçlarla çevrili tarlaya doğru baktılar. Ağaçlar ve otlar sallanıyordu, çok şiddetle değil ama doğudan batıya doğru rüzgar estiği belliydi. Dick rüzgarın şiddetleneceğini biliyordu. Sonunda Newt, evet yangını söndürebiliriz diye cevap verdi.
Hem yangını söndürür hem de ay yaşı engelleyebilir miyiz? Bundan emin olabilir miyiz?
Düşünürlerken yine uzun bir sessizlik oldu. Sonra Newt, Dick'in sezdiği cevabı buldu.
Her ikisini birden yapabileceğimizden emin değilim. Birini ya da diğerini başarabiliriz ama ikisini birden başarabileceğimizi sanmıyorum.
O halde bırakalım, ev şimdilik yansın.
Evet, yansın, tamam.
Gemiye bir şey olmaz.
Gemi zarar görmez, rüzgarın esiş yönüne bakılırsa.
İki adam kafalarındaki düşünceleri bir araya getirirken birbirlerine gülümsediler. Şimdi bir tek kafa, bir tek ses gibiydiler. Yangın onunla geminin arasında, ayyaş gemiye ulaşamayacak. Yolda ve tarlalarda bu konuşmayı dinleyen insanlar biraz rahatladılar. Ayyaş gemiye ulaşamayacak.
Hala sundurmada mı?
Evet. Newt endişe ve hayretle Dick'e baktı.
O lanet olasıca herif sundurmada ne yapıyor? Silahı mı var? Bir şey mi yapıyor? Gemiye zarar verecek bir silah.
Sessizlik oldu. Sonra Dick'in sesi sadece Newt Barringer'ın değil, bütün sundurma halkının kafalarında çınladı. Anlaşılır ve otoriter bir sesle bu.
Kafalarınızı birleştirin, kafalarınızı bizimkilerle birleştirin ve dinleyin. Gardner'ı dinleyin, dinleyin.
Dinlediler. Yaz sıcağında öğleden sonra saatlerine özgü o derin sessizlikle dinlediler. İki üç tepenin ardından ilk dumanlar yükselmeye başladı. Gardner onların dinlediklerini hissetti. Beyninin yüzeyinde korkunç bir böcek dolaşıyordu sanki. Gülünç bir şeydi ama öyle oluyordu. Etrafında sürüyle pervane uçuşan bir sokak lambasının neler hissettiğini şimdi anlıyorum diye düşündü. Yaşlı adam tankın içinde kıpırdayarak Gardner'ın dikkatini çekmeye çalıştı. Onun gözlerinin içine bakamadı ama kafasını etkiledi. Gardner başını kaldırdı.
Onlara aldırma oğlum. Ne yapmaya hazırlandığını öğrenmek istiyorlar ama onlara aldırma. Öğrenmelerinin bir zararı olmaz. Hatta belki de işimize bile yarar. Onları yavaşlatır. Rahatlamalarını sağlar. Onların David'le ilgilendikleri yok. Akılları, fikirleri o lanet olasıca gemide. Haydi oğlum, haydi.
Gardner transformatörün yanında duruyordu. Elinde kulaklıklardan biri vardı. Takmak istemiyordu. Bir priz yüzünden çarpılan, şimdi aynı şeye tekrar dokunmak zorunda kalan çocuğa benziyordu.
Bu uğursuz şeyi takmam şart mı? Daha önce sadece düşünceyle ekrandaki yazıyı değiştirdim.
Evet, yapabileceğin tek şey bu. Onu takmalısın oğlum. Üzgünüm.
O sırada inanılmayacak bir şey oldu. Gardner'ın gözleri kapanmaya başladı yine. Gözlerini zorla açtı. Yaşlı adama kafasından korkarım o beni öldürecek diyerek bekledi. Onun bu düşüncenin doğru olmadığını söyleyeceğini umuyordu. Ama Eve Hillman cevap vermeyerek ıstırapla ona baktı. Gardner evet bu beni öldürebilir diye düşündü. İhtiyar da biliyor bunu. Dışarıdan alevlerin çatırtısı geliyordu. Gardner'ın beyninin yüzeyindeki kıvrıntılar durdu. Pervaneler uzaklaşmışlardı. İstemeye istemeye fişi kulağına soktu. Kylie ile Hazel rahatladılar, birbirlerine baktılar. Gözlerinde birbirinin aynı ve insanca bir ifade vardı. İnanılmayacak kadar harika bir şey öğrenen insanlara özgü bir ifade. Kyle inanamıyormuş gibi, David Brown dedi, sen de. Evet, ben de aynı şeyi algıladım, çocuğu kurtarmaya çalışıyor. Onu geri getirecek, Altair 4'ten. Sonra Dick Ellison'ın zafer ve heyecan dolu sesi bütün kafalarda yankılandı. Yaşasın, o çocuğun işe yarayacağını biliyordum. Gardner bir an hiçbir şey hissetmedi, gevşedi, uyuklamak üzereydi. Sonra müthiş bir acı duydu. Sanki kafasına şiddetle vurmuşlardı. Hayır diye haykırdı, ellerini kaldırarak şakaklarını yumrukladı. Hayır, ah Tanrım, hayır, bana fazla acı veriyor Tanrım, olmaz. Dayanmaya çalış oğlum, katlanmayı dene. Yapamam, yapamam, ah Tanrım, durdur şunu. Kafasındaki sancının yanında parçalanmış bileğinin acısı sivrisinek ısırığından farksız kalıyordu. Burnunun kanamaya başladığını fark etti, ağzına kanlar dolmuştu. Dayan oğlum. Sancı biraz hafifledi. Onun yerini başka bir duygu aldı. Bu yeni duygu korkunçtu. Korkunç ve dehşet verici. Sanki kafası patlamak üzereydi. Ama bir şeyi daha seziyordu. İlk kez kapıya vuran Tommy'lerin amacını anlıyordu. Onları sürükleyen gücü de. Hafifleyen ama geçmeyen o sancıya ve kafasının sanki patlayacak kadar şişmiş gibi gelmesine rağmen benliğinin bir yanı bütün bunlardan zevk alıyordu. Sanki bir ilaç almıştı. İnanılmayacak kadar güçlü bir ilaç. Beyni hızla çalışan bir motor gibiydi. Onun gaza basarak arabayı sürmesini bekliyordu. Nereye gideceğim? İstediğin yere. İstersen yıldızlara. Oğlum, bağlantımız kesiliyor. İhtiyar adamın sesiydi bu. Her zamankinden bitkin geliyordu. Gardner kendini topladı. Ah evet, bu sarhoşça duygu harikaydı ama hırsızlama bir şeydi. Kendini zorlayarak gemideki hamaklara hapsedilmiş o ölü yaprak rengi yaratıkları düşündü. O esirleri. Yaşlı adam ona güç veriyordu. Gardner Hillman'ı içiyordu sanki. Kan içen bir vampir gibi. Kendisi acaba ne kadar süre sonra vampirleşecekti? Ne zaman onlara dönecekti? Hillman'a kafasından bir cevap yolladı. Seninleyim ihtiyar. Eve Hillman sessiz bir rahatlıkla sağlam olan gözünü kapattı. Gardner ekrana baktı. Kulağındaki fişi dalgın dalgın tutuyordu. Anderson'ın sundurmasında ışık tekrar yükselip alçalmaya, panelde daireler çizmeye başladı. Dinleyin. Hepsi dinlediler. Bütün kafalar birbirine bağlanmış dinliyorlardı. Kimsenin emrinde değillerdi onlar. Kapıya vuran Tommy'ler adını fazla umursamadan kabul etmişlerdi. Ama aslında kralları olmayan uzay çingeneleriydiler. Ne var ki yenilenme süresinde çok savunmasızdılar. Bu kritik dönemde Gardner'ın sundurma halkı diye tanımladığı insanların seslerini kabul ediyorlardı. Ne de olsa bu insanlar onların birer özü sayılabilirdi. Sınırları kapama zamanı geldi. Herkes bunu kabul ettiğini belirtecek biçimde iç çekti. Bu kafa sesini Ruth McCausland tanıyabilirdi. Kasım rüzgarının uçurdu, sonbahar yapraklarının ışırtısına benziyordu. Sundurma halkının Gardner'la olan bağı hiç olmasa şu ara kesilmişti. Gardner'ın başka bir şeyle ilgilenmesi onları sevindirmişti. Gemiye gitmeye kalkarsa yangın ona engel olacaktı. Bileşik ses çabucak yapılması gereken şeyleri açıkladı. Bu planlardan bazıları haftalar önce kaba taslak hazırlanmıştı. Sundurma halkı gelişirken bu planlar da kesinleşmişti. Bir takım aletler yapılmıştı. Sanki gelişi güzel hazırlanıvermişler gibi. Sundurma halkı silahlar hazırlamış, bazen yaptıkları oyuncaklarla birbirlerini öldürmüşlerdi. Bazen tamamladıkları aletlere kuşkuyla bakmış ve onları bir yere kaldırmışlardı. Çünkü günlük işlerine yarayacak şeyler değildi bunlar. Ama sundurma halkı bazı makineleri de Haven'ın sınırlarına taşımıştı. Genellikle arabaların bagajlarında ya da kamyonların arkalarında götürmüşlerdi. Tabii üzerlerine muşambalar örterek. Bu araçlardan biri de Leandro'yu öldüren gazoz makinesiydi. Bunu bir zamanlar hayatını kazanmak için gazoz makinelerini tamir eden ve artık ölmüş olan Dave Rutledge değiştirmişti. Diğer bir silah da Lester Moran'ı öldüren o ağaç budama makinesiydi. Sundurma halkının elinde ateş püsküren televizyonlar, havada uçarak öldürücü ultrasonik ses dalgaları yayınlayan duman seziciler vardı. Birkaç yere güç engelleri dikilmişti. Bu makinelerin hemen hepsi çağırıcılar adı verilmiş olan aletlerin yardımıyla bir kafa emriyle çalıştırılabiliyordu. Hiç kimse bu makinelerin neden kent sınırına yerleştirildiklerini düşünmemişti. Ama tabii her şeyin zamanı geliyordu. Ve şimdi de sınırların kapatılması zamanı gelmişti. Erken olmuştu ama yine de pek erken sayılmazdı. Sundurma halkı birkaç kapıya vuran Tommy'nin kente dönmesini önerdiler. Hazel McCready de onlarla birlikte gidecekti. Hazel daha gelişmiş kapıya vuran Tommy'lerin temsilcisi olacaktı. Sınırları koruyan aletler pilleri ya da aküleri bitinceye kadar kendi kendilerine çalışacaklardı nasıl olsa. Kentte daha önemli makineler vardı. Onlar ormana gönderilebilir, böylece geminin etrafında bir koruma halkası oluşturulurdu. Yani Ayyaş gemiye gitmeye kalkarsa diye. Hem kentte çok çok önemli bir makine daha vardı. Yabancı biri Haven'a gelirse o aracın da korunması gerekiyordu. Bu makine Hazel McCready'nin arka avlusunda büyük bir çadırın içinde duruyordu. Eskiden kalorifer kazanıyken iyice değiştirilmişti. Artık sundurmadaki transformatörün yapabildiği her şeyi başarıyordu. Ayrıca iki bakımdan transformatörden çok farklıydı. Bir zamanlar McCready'nin evinin çeşitli odalarına uzanan galvanize alüminyum borular şimdi gökyüzüne doğru çevrilmişti. Bu makine çalıştırıldığı zaman hava kapıya vuran Tommy'lere uygun olacaktı. Bu küçük atmosfer üreticisi çalıştığında artık havayı ve rüzgarları düşünmelerine gerek kalmayacaktı. Makineyi kasırga bile etkileyemeyecekti. Etrafı güç alanlarıyla sarılı olan bu hava değiştirme aracı, onlar kentte toplandıkları zaman çoğunu koruyabilecekti. Sınırların kapatılması önerisi Gardner kulaklıklardan birini taktığı sırada duyuldu. 5 dakika sonra Hazel ve 40 kişi dönerek kente doğru gittiler. Bir bölümü belediye binasına gidecek, bazı makineleri ve gemiyi korumaya, sınırları kontrol etmeye çalışacaklardı. Bazıları ise atmosfer makinesini koruyacaklardı, bir kaza olabilirdi ya da dış dünya tahmin ettiklerinden daha çabuk tepki gösterebilir, daha başarılı bir biçimde örgütlenebilirdi. Belki de bu konuda Tommy'lerin sandığından daha fazla bilgileri vardı. Bütün bunlar eskiden de başka dünyalarda da olmuştu ve genellikle sorun memnunluk verecek bir biçimde çözümlenmişti. Ama gelişme her zaman mutlulukla sona ermiyordu. Sınırların kapatılması için verilen emirle Hazel ve grubunun oradan ayrılması arasında geçen 10 dakikalık sürede gökyüzüne yükselen dumanların biçimi de boyu da pek değişmedi. Rüzgar fazla şiddetli değildi, hiç olmasa şimdilik. Bu da iyiydi. Çünkü o zaman dış dünya kendileriyle daha yavaş ilgilenecekti. Ama işin kötü bir yanı da vardı. Yangın Gardner'ın gemiye ulaşmasını hemen engelleyemeyecekti. Ama yine de Newt'a, Dick'e, Adley'e, Kylie'ye göre Gardner mahvolmak üzereydi. Geri kalan kapıya vuran Tommy'ler 5 dakika kadar orada durdular. Sınırlardaki makinelerin uyanıp işleri yapmaya hazırlandıkları konusunda haber bekliyorlardı. Bu haber bir makine uğultusu halinde duyuldu. Newt Dick'e baktı. O da başını salladı. İki adam kafalardan oluşan ağdan ayrılarak dikkatlerini tekrar sundurmaya verdiler. Bir zamanlar Anderson'ın bile kafasını okuyamadığı Gardner'ın düşüncelerini algılamak çok zordu. Ama transformatörü kolaylıkla okumaları gerekirdi. Gel gelelim transformatör sanki hafif bir fısıltıya dönüşmüştü. Newt tekrar Dick'e baktı, korkmuştu. Tanrım, ay yaş gitmiş o herif. Dick güldü. Kafaları hala zorlukla okuyabilen ve düşüncelerini uzaklara göndermeyen Gardner'ın işi bu kadar çabuk yaptığını hiç sanmıyordu. Zaten Ayyaş'ın istediğini başarabileceğinden de emin değildi. Gardner'ın buraya çıka gelmesi ve Bobby'nin de ona karşı duyduğu o gereksiz sevgi her şeyi zorlaştırmıştı. Ama Dick artık Gardner'ın sonunun gelmiş olduğuna inanıyordu. Newt'a bakarak o acayip gözlerinden birini kırptı. İnsan ve yabancı karışımı bu garip yaratık hem korkunç hem de komikti. Gardner gitmedi Newt. O aşağılık köpek öldü. Hepsi birden hareket ettiler. Anderson'ın evine doğru gidiyorlardı. Kafam çok ağır. Bu sözler Gardner ekrana doğru dönerken kafasında çınlayıp duruyordu. Galiba uzun bir süreden beri yankılanıyordu bu cümle. Artık var olmayan bir Jim Gardner bir zamanlar böyle sözleri alır, şiirlerini bunların etrafında oluştururdu. İstiridye'nin bir kum parçasının üzerini inciyle örtmesi gibi bir şey. Kafam çok ağır patron. Soğuk elli Luke gibi pranga mahkumları ilgili bir filmden miydi bu söz yoksa bir şarkı mıydı? Evet bir şarkı. Gardner'ın kafasında karma karışık hayaller beliriyordu. 1960'lardı. Batı kıyısı. Cehennem meleklerinin deri ceketlerinden giymiş, keman yayı tutmaya alışık ince beyaz eline bisiklet zinciri sarmış, bebek suratlı bir çiçek çocuğu. Kafan Jim, kafana bir şey oluyor. Ah evet haklısın büyük baba, kafam ağır, gerçek bu. Ben çılgınlık etmek için doğmuşum. Seni hiçbir zaman sevmediğimi iddia ederlerse yalan söylüyorlar demektir. Kafam ağır, her damarım, atarı da topları da kılcalı da iyice şişiyor. Kafam çok ağır. Şu anda aynaya bakarsam neler göreceğimi biliyorum. Gözlerimden ince ışınlar halinde yeşil ışıklar fışkırıyor. Başım ağır. Kafamı biraz oynatırsam patlayacak. Evet, onun için dikkatli ol Jim. Dikkatli ol oğlum. David. Evet. Gardner kendini bir uçurumun kenarında dengesini kaybetmiş, sendeliyormuş gibi hissediyordu. Bu düşünceyi kafasından kovdu. Her düşünceyi kovmaya ve kahramanca davranmaya çalıştı. Ya da bu uğurda ölmeye hazırlandı. Program. Gardner kulaklığı iyice iterek ekrana baktı. Kaşlarını çatmıştı. Bütün düşüncelerini ekranda toplamaya çalışıyordu. Sancısı arttı. Beyni sanki biraz daha şişti. Sonra can acısı hafifledi. Ama kafası hala balon gibiydi. Gözlerini ekrana dikmişti. Altair 4. Pekala, sonra? Gardner ihtiyarın ona ne yapılması gerektiğini söylemesini bekledi ama ondan cevap alamadı. Ya transformatörle kurduğu kafa bağı ihtiyarı engelliyordu ya da Eve Hillman ne yapılması gerektiğini bilmiyordu. Hangisi olduğu önemli miydi? Hayır. Gardner ekrana baktı. Dosya. Ekran birdenbire 9 sayılarıyla doldu. Soldan sağa, yukarıdan aşağı. Gardner üzüntüyle "Ah tanrım, aleti bozdum." diye düşündü. 9'lar kayboldu ve ekranda birdenbire "Ah tanrım, aleti bozdum." sözleri belirdi. Sözcükler birer hayalet gibi ışıldadı. Sonra ekrandaki yazı değişti. "Dosya hazır." Gardner biraz gevşedi. Makineye bir şey olmamıştı ama kafası son gücüyle çalışıyordu ve kendisi de bunun farkındaydı. İhtiyar adamla Peter'dan kalan şeylerin güç verdiği bu makine çocuğu geri getirebilirse belki Gardner da kurtulacaktı. Ama alet ondan da güç almaya kalkarsa kafası patlayıverecekti. Şimdi bunu düşünmenin sırası değildi. Uyuşmuş diliyle dudaklarını yalayarak ekrana baktı. David Brown'la bağlantı kur. Ekranda dokuzlar belirdi. Belki de sonsuzluğun işaretiydi bunlar. Bağlantı başarılı. Pekala iyi, şimdi ne yapacağım? Omzunu silkti. Ne yapmaya çalıştığını biliyordu. Bütün bu kararsızlıklara ne gerek vardı? David Brown'u Altair 4'ten geri getir. Ekrana 9 sayıları doldu. Bu kez çifte sonsuzluğun işaretiydi bunlar. Sonra ekranda bir mesaj belirdi. Bu öyle basit, öyle mantıklı ve öyle deliceydi ki Gardner aleti bozmayacağından emin olsa kahkahalarla gülecekti. ''Onu nereye bırakmamı istiyorsun?'' Gardner'ın gülme isteği geçti. Bu sorunun cevaplanması gerekiyordu. ''Çocuğu nereye getirteceğim gerçekten?'' ''Yankee stadyumundaki kaleye mi? Piccadilly alanına mı? Alhambra otelinin önünden denize uzanan Mendire'ye mi?'' ''Bu yerlerden hiçbiri olmaz tabii. Ama çocuğu buraya, Haven'a da getirtemem.'' ''Tanrım, bu hiç olmaz. Herhalde hava onu öldürür.'' Hava öldüremezse bu işi birer canavar haline almaya başlamış olan annesiyle babası başarır. O halde nereye? Gardner başını kaldırarak ihtiyara baktı. Yaşlı adam da gözünü ona dikmişti. Gardner birdenbire cevabı buldu. Çocuğu gönderebileceği bir tek yer vardı. Bunu makineye bildirdi. Sonra da aletin biraz daha açıkla demesini bekledi. Ya da bu imkansız demesini. Veya ondan beceremeyeceği bir komuta sistemi kurmasını istememesini. Ama bunların yerine ekranda yine dokuzlar belirdi. Bu sefer rakamlar sonsuz kere sonsuza kadar kaldılar. Transformatörden yayılan ışık hemen hemen göz kamaştıracak kadar berraklaştı. Gardner gözlerini kapattı. Göz kapaklarının arkasında denizlerin derinliklerini andıran yeşilimsi karanlıkta yaşlı adamın haykırdığını duyar gibi oldu ama ses pek hafifti. Sonra kafasına dolan güç kayboldu. Birdenbire Gardner sendeleyerek geriledi. Kulağındaki fiş fırlayarak yere çarptı. Burnu hala kanıyordu. Temiz gömleği kan içinde kalmıştı. İnsan vücudunda kaç litre kan var diye düşündü ve ne oldu? Ekranda taşıma başarılı oldu ya da taşıma başarılı olamadı gibi bir yazı da belirmemişti. Hatta pek yakında yolculuk gözüküyor. Hayatına uzun boylu esmer ve yakışıklı bir kapıya vuran Tommy girecek gibi bir şey de gözükmüyordu. 52. ayrımın sonu. Sayfa 428.